Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kadir Suresinin 1 ila 5. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي سلام هي سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esinliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Azer 1404 ve Miladi Takvime göre 25 Kasım 2025 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından İran'ı Keşfet Podcast'i, İman Nuru, İran'ı Gezelim ve Nehçül Belaga öğütlerini dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Ali Larijani, İran ve Pakistan ticaret hacminin 10 milyar dolar hedefine ulaşması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Irakçı, Lahey'deki toplantıya katılmak için Hollanda'ya gitti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Grossi, İran ile tam etkileşim istiyoruz dedi. Hizbullah Dirilişin şehitlerinin intikamını alacağını belirtti. Hamas, Siyonistlerin Gazze'de bıraktığı silahların temizlenmesi için acil eylem çağrısında bulundu. Ve Yemen, Lübnan ve direniş güçlerinin yanında olduğunu belirtti. Şimdi haberler. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, Salı günü mevcut engellerin kaldırılması ve Pakistan ile ekonomik ilişkilerin kolaylaştırılması çağrısında bulundu. Ali Larijani, ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarmasının ulaşılabilir bir hedef olduğunu belirtti. Ali Larijani, İslamabad'da Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı görüşmede bölgedeki son önemli gelişmeleri ve İslam ülkelerinin ortak zorluklarla karşılaşmak için kolektif eylem ihtiyacını değerlendirdi. Taraflar, İslam dünyasının bölgesel krizleri yönetmek için pratik adımların atılması, geniş koordinasyon ve tutarlı işbirliği tasarlaması zarureti ve özellikle de Siyonist rejimin İslam ülkelerine yönelik tehditlerinin bertaraf edilmesi hususunda görüş birliğine vardılar. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, iki ülke arasındaki köklü bağlara işaret ederek, İran-Pakistan ilişkilerinin stratejik düzeye yükseltilmesinin bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Larijani, iki ülkenin ekonomik kapasitesinin mevcut durumun çok ötesinde işleyebileceğini ifade etti. Görüşmenin diğer bir bölümünde taraflar Filistin'i İslam dünyasının işbirliğinin ana odaklarından biri olarak tanımladı ve Tahran ile İslamabad'ın Filistin halkını destekleme konusunda birlik, yakınlaşma ve yoğunlaşma içinde olması gerektiğini vurguladı. Görüşmenin sonunda ise taraflar düzenli istişarelerin sürdürülmesi ve mütabakatların fiilen takip edilmesi konusunda hazır olduklarını açıkladılar. İran Dışişleri Bakanı kimyasal silahların yasaklanması sözleşmesine taraf devletlerin 30. toplantısına katılmak üzere Lahey'e gitti. Seyyid Abbas Irakçı bu sabah Hollanda'nın Lahey kentine vararak söz konusu uluslararası toplantıya iştirak etti. Irakçı bu etkinlikte gündemdeki konulara ilişkin İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumu ve görüşlerini yapacağı konuşma ile yapacaktır. İran Dışişleri Bakanı ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanı ile de görüşme ve müzakere gerçekleştirecektir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü bugün yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti ile yeniden tam etkileşim kurmak istiyoruz dedi. Rafael Grossi, İran'ın Birleşmiş Milletler Nükleer Denetim Organı ile sürekli işbirliğine değinmeden yaptığı açıklamada şöyle konuştu. İran İslam Cumhuriyeti ile yeniden tam etkileşim kurmak istiyoruz ki nükleer tesis ve sahalardaki denetim faaliyetlerini yeniden başlatabilelim. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü'nün Manila'daki bu açıklaması geçtiğimiz Perşembe günü Avrupa Üçlüsü ve Amerika'nın girişimiyle Ajans Yönetim Kurulu tarafından yayımlanan bir kararın ardından geldi. Söz konusu kararda geçen yaz Amerika'nın İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırısına en ufak bir atıf yapılmadan İran'ın gecikmeksizin zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ve bombalanan nükleer tesislerinin durumunu ajansa bildirmesi gerektiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, bu gelişmelerin ardından bu yıl 9 Eylül'de ajans ile İran'ın nükleer tesislerine denetçilerin erişim şeklinde imzalanan Kahire Anlaşması'nın sona ermiş sayıldığını açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tacikistan Büyükelçisi bugün yaptığı açıklamada Tacikistan ile ortak işbirliği ve sağlık turizminin geliştirilmesi için sürdürülebilir bir çerçeve oluşturulması gerektiğini vurguladı. İran Sağlık Sigortası Kurumu Başkanı Muhammed Mehdi Nasihi, kurumun üst düzey yöneticilerinden oluşan bir grupla birlikte İran İslam Cumhuriyeti Tacikistan Büyükelçisi Alireza Hakikyan ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Yapılan görüşmede Tacikistan'da sağlık sigortası ve sağlık alanında işbirliğini geliştirme ve özellikle elektronik altyapı olmak üzere gerekli platformları oluşturma yolları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İran'ın Tacikistan Büyükelçisi ortak işbirliği ve sağlık turizminin geliştirmesi için sürdürülebilir bir çerçeve oluşturulması gerektiğini vurguladı. Lübnan Hizbullah'ının üst düzey üyesi diriliş şehitlerinin intikamını alacaklarını ve iradesinin asla zayıflamayacağını vurguladı. İhab Hamade, dirilişe Sadakat grubu üyesi ve Lübnan Parlamentosu milletvekili olarak yaptığı açıklamada, Beyrut'un güney banliyösüne yönelik saldırının düşman için zararlı olacağını belirtti. Hamade, direniş güçlü ve kudretli değil, mücahit ve sivil şehitlerin intikamını alacaktır dedi. Hamade ayrıca bazıları bağımsızlığı kutluyor, oysa Lübnan toprakları hala işgal altında, ülkenin semaları ihlale uğruyor ve coğrafyası saldırılara açık durumda ifadesini kullandı. Hamade, Lübnan'ın varlığını korumak için ulusal birlik çağrısında bulunarak, mevcut tehdidin yalnızca belirli bir mezhep için değil, tüm Lübnan'ın ve siyasi partilerin geleceği için varoluşsal bir tehlike olduğunu vurguladı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Gazze'yi Siyonistlerin Gazze şeridine bıraktığı silahları temizlemek için derhal harekete geçmeye çağırdı. Hamas sözcüsü Hazım Kasım pazartesi günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Gazze şeridindeki saldırganlığı ve soykırımcı savaşı sonrasında geride bıraktığı silahların yol açtığı can kayıplarına değinerek bu silahların Gazze'den temizlenmesi için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Hamas sözcüsü ilgili tüm uluslararası kurumları Gazze şeridindeki saatli bomba görevi gören ve her an patlayabilecek tehlikeli silah
kalıntılarını temizlemek için derhal harekete geçmeye çağırdı. Siyonist rejim son aylarda Filistinli kadınları asılsız suçlamalarla, kışkırtmalarla ve İsrail karşıtı bir atmosfer yaratarak tutuklama politikasını benzeri görmemiş bir şekilde yoğunlaştırdı. Filistinli Esirler Araştırma Merkezi'nin verilerine göre Gazze şeridindeki soykırım savaşının başlangıcından bu yana 600'den fazla Filistinli kadın ve kız tutuklandı ve 48 kadın esir hala rejim hapishanelerinde son derece ağır ve aşağılayıcı koşullarda tutuluyor. 40'dan fazlası da sosyal medyadaki faaliyetleri nedeniyle kışkırtma ve ortam yaratma suçlamasıyla karşı karşıya. Konu hakkında haberin ardından yorumumuzu dinleyeceksiniz. Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı ülkesinin Lübnan'a karşı Siyonist rejimin saldırıları karşısında destek verdiğini vurguladı. Yemen Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın önde gelen komutanlarından ve Siyonist rejim tarafından şehit edilen Seyyid Heysam Tabatabai'nin cenaze töreni münasebetiyle yayımladığı bildiride, Tabatabai'nin Lübnan'ın savunulmasında ve direniş ekseninin desteklenmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Bildirde terör ve cinayet siyasetinin yalnızca Siyonist rejimin acziyetini ve savaş meydanlarındaki yenilgisini yansıttığı ifade edildi. Yemen Dışişleri Bakanlığı ayrıca bazı Arap ve İslam rejimlerinin Tel Aviv ile işbirliği yapması ve dünya ülkelerinin Lübnan ile Filistin'deki Siyonist rejim cinayetleri karşısındaki sessizliğinden üzüntü duyduklarını açıkladı. Gazze'deki Devlet Enformasyon Bürosu Genel Müdürü İsrail Koordinatörü'nün yayımladığı verilerin 1 milyon kişinin Gazze'de yiyecekten yoksun ve aç olduğunu açıkça itiraf ettiğini duyurdu. Gazze Devlet Enformasyon Bürosu Genel Müdürü İsmail Es-Sevabet'e, İsrail koordinatörünün verilerinin rejimin gıda maddelerinin girişini kasıtlı olarak kontrol ettiğini ve günlük olarak 1 milyondan fazla Filistinli'ye ulaşmasını engellediğini ortaya koyduğunu belirtti. Sevabete Gazze'de 2,4 milyonluk nüfusa günde sadece 1,4 milyon öğün yemek dağıtıldığını, bu da nüfusun yaklaşık %42'sinin yani yaklaşık 1 milyon kişinin günlük olarak hiç yemek alamadığını söyledi. Havacılık Endüstrisi Bilgi Sistemi Flightmaster tarafından yayımlanan veriler, hava yolu şirketlerinin Çin'den Japonya'ya 12 uçuş hattındaki tüm seferlerini gelecek hafta için iptal ettiğini gösteriyor. Hava yolu şirketleri Çin'den Japonya'ya 12 güzergahtaki tüm uçuşlarını gelecek hafta için iptal etti. Amerika Başkanı Donald Trump, Müslüman kardeşlere karşı bir yürütme kararı imzalayarak örgütün bazı kollarını yabancı terör örgütleri olarak belirlemek üzere inceleme listesini aldı. Donald Trump, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada başkan olarak sahip olduğu yetkiler ve Amerika Anayasası ile yasalarına dayanarak bir kararname imzaladığını duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Filistinli kadınların tutuklanmasının yoğunlaştırılması için Siyonist rejimin bahaneleriyle ilgili. Siyonist rejim son aylarda Filistinli kadınların tutuklanması politikasını eşi görmemiş şekilde yoğunlaştırdı ve bu tutuklamaları gerçekleştirebilmek için suç işlemeye teşvik adı altında muğlak bir suçlamadan yararlanıyor. Filistin Esirler Araştırma Merkezi'nin verilerine göre Gazze şeridinde soykırım savaşının başlamasından bu yana 600'den fazla Filistinli kadın ve kız çocuğu tutuklandı. Halen 48 kadın esir, rejimin hapishanelerinde son derece ağır ve aşağılayıcı koşullarda tutuluyor. Bunlardan en az 40'ı sosyal medyadaki faaliyetleri nedeniyle suç işlemeye teşvik ile suçlanıyor. Siyonist güvenlik birimlerinin dayandığı suç işlemeye teşvik suçlaması tamamen meşru ve insani bir dizi faaliyeti kapsıyor. Örneğin Gazze'deki felaketlere dair görsellerin paylaşılması, şehitlerin fotoğraflarının yeniden yayımlanması, Filistin için dua edilmesi, direnişe destek verilmesi ve sivillere karşı işlenen suçların ifşa edilmesi. Bu eylemler uluslararası hukuk açısından ifade özgürlüğü hakkı çerçevesinde yer almakta ve hiçbir şekilde kovuşturmayı haklı kılmamaktadır. Filistin Esirler Araştırma Merkezi, İsrail güçlerinin kadınların çoğunu gece yarısı evlere sert baskınlarla tutukladığını vurguluyor. Malların tahribi, çocukların korkutulması, kadınların ellerinin sertçe bağlanması, gözlerinin kapatılması ve askeri araçlarla taşınmaları bu tekrar eden senaryonun parçalarıdır. Filistinli kadınların tutuklanması yalnızca kadınların sosyal özgürlüğünü hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda şehit annelerinden, aktivistlerden ve öğrencilerden intikam alma amacını da güdüyor. Şimdiye kadar en az 12 Filistinli kadın esir herhangi bir resmi suçlama olmaksızın geçici ve süresiz gözaltında tutuluyor. Damon hapishanesindeki Filistinli kadın esirler açık insan hakları ihlalleriyle karşı karşıya. Ayrıca hapishane baskı birlikleri sürekli olarak kadın koğuşlarına baskın düzenliyor, onları arkadan sıkı kelepçelerle bağlıyor, biber gazıyla hedef alıyor ve hatta alaycı şekilde aşağılayıcı görüntüler kaydediyor. Yine 1948 işgal bölgelerinden Tehani Ebu Semhan, 2,5 ay önce Damon hapishanesine çocuğunu dünyaya getirdi. Filistinli esir hakları aktivisti Velid El Hudli, yeni hapishane politikalarını kesintisiz bir katliam ve suç olarak nitelendirerek, esirlerin her gün binlerce kez açlık, soğuk, hakaret ve organize dayakla öldüğünü söylüyor. İran Radyo Podcast. Selam ve saygılar sevgili takipçilerimiz. İran'ı Keşfet serimizin bir başka bölümüyle sizlerleyiz. Bu bölüm İsfahan eyaletindeki yolculuğumuzun son durağına işaret ediyor. Her sokağı ve caddesi İran'ın tarih ve sanatını anlatan bir şehir. Nisve Cihan, yani dünyanın yarısının tüm güzelliklerini birkaç programda tanıtmak mümkün olmasa da bu birkaç bölümde ihtişamının bir köşesini sizlere aktarmaya çalıştık. Bu güzel İran eyaletindeki son bölümümüzde sizlere Turkuaz kubbelerden Abbasi misafirhanesine, efsanevi Zayenderud köprülerinden İsfahan'ın eşsiz müzelerine kadar pek çok şeyi anlatacağız. O halde bu bölümde de bizimle kalın. Bu rüya gibi eyalete yaptığımız yolculuğun son anlatısını birlikte dinleyelim. Ancak İsfahan'ın bu son ziyaretimize başlamadan önce sizi iranradio.ir bölü.tr web sitesi adresindeki web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyorum. Orada çeşitli ücretsiz podcastlere erişebileceksiniz. Herhangi bir yorum veya öneriniz varsa bunları bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Yorumlarınızın bize yol gösterici ve ilham verici olacağından emin olabilirsiniz. İsfahan'a seyahat ettiğinizde deneyiminizin yalnızca tarihi eserleri görmekle sınırlı kalmaz. Bu şehirde konaklamak yolculuğun özel bir parçasıdır. Tüm seçenekler arasında Abbasi misafirhanesi hala parlıyor. Tarihi bir yapı olarak dünyanın en eski otellerinden biri kabul edilir ve bugün de aynı ihtişam ve özgünlükle misafirlerini ağırlamaktadır. Abbasi Oteli ya da misafirhanesi 300 yılı aşkın geçmişiyle Safevi döneminden kalma bir mirastır. Ve burada konaklamak yolcuya olağanüstü bir duygu yaşatır. Şehrin kalbinde dünyanın yarısı olarak anılan bu müzede yer alan Abbasi Oteli, İran sanatının eşsiz özünü yansıtır. Yerli ve yabancı turistlerin, önde gelen tarihçilerin, mimarların ve profesyonel seyyahların ortak görüşüne göre dünyanın en güzel misafirhanelerinden biri olarak kabul edilmektedir. İsfahan'ın Çağırbağ Caddesi'nde yer alan Abbasi Oteli 225 oda, süit ve daireye sahiptir. Bu konaklama birimleri arasında tek ve çift kişilik standart odalar, manzaralı ve perdiz odalar, sıradan süitler, Kacar, Safevi ve Sebz süitleri ile 2 ve 3 yatak odalı daireler bulunur. Tüm odalar modern güvenlik sistemleriyle donatılmış, uluslararası standartlara uygundur. Abbasi Oteli her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce yerli ve yabancı turisti, ayrıca çok sayıda üst düzey siyasi heyeti ve uluslararası kişiliği ağırlamaktadır. İsfahan'ın bir diğer önemli cazibesi ise şehirdeki köprülerdir. Köprüler adeta İsfahan'ın kimliğini oluşturur ve düşünmeden İsfahan'ın beş özelliğinden birinin saymasını isteseniz köprüler mutlaka bu listeye girer. İsfahan köprüleri özgün ve seçkin mimarileriyle dikkat çeker ve her biri anlatılacak bir hikayeye sahiptir. Güzel Zayenderud Nehri İsfahan'ın ortasından geçer ve şehrin iki yakası bu nehir üzerine inşa edilmiş köprülerle birbirine bağlanır. 33 anlamında olan Siyosepol Köprüsü İsfahan'ın en ünlü tarihi yapılarından biridir ve bazen şehrin tarihi simgesi olarak da anılır. Burası şehrin popüler gezinti alanlarından biri olarak özellikle gün batımında sunduğu manzaralarla büyüleyicidir. Siyosepol, Safeviler döneminde inşa edilmiştir ve 400 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Siyosepol ya da Allahverdihan Köprüsü, 33 kemerli, 295 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde bir yapıdır. Eşsiz güzelliği ve görkemiyle dikkat çeker. Bu köprü, İsfahan'daki Çağırbağ Abbasi Caddesi'ni Çağırbağ Bala'ya bağlamaktadır. Hacı Köprüsü, Zayenderud Nehri üzerindeki İsfahan'ın en güzel köprüsüdür. Bu köprüde yürümek, eskiden beri halkın en sevdiği eğlencelerden biri olmuş ve İsfahan'a seyahat eden çoğu kişi buradan bir anıya sahiptir. Hacı Köprüsü 2. Şah Abbas'ın emriyle Siyosepol'un doğusunda inşa edilmiştir. Yapının tamamı eşsiz mimari ve çini süslemeleriyle bezeli olup güzelliğini iki kat arttırmaktadır. Köprü aynı zamanda gizemleriyle de tanınır. Tuhaf işaretler ve çevresinde keşfedilen gizemli mezarlar bu sırların bir parçasıdır. Safevi döneminde Hacı Köprüsü daha çok bir baraj ve su bendi işlevi görmüştür. Köprünün doğu ve batı taraflarında resimlerle süslenmiş birkaç odadan oluşan yapılar inşa edilmiştir. Bu yapılar Şahneşin olarak adlandırılır ve o dönemde yapay gölet üzerinde düzenlenen yüzme ve kayık yarışlarını izlemek üzere davet edilen ileri gelenler ve emirler için ayrılmıştır. Bugün kralın koltuğundan geriye kalan tek şey taş bir banktır. Hacı Köprüsü 24 kemeriyle İsfahan'ın en zarif yapılarından biridir. Şehrin şairleri bu köprü hakkında şiirler yazmış, güzelliklerini dizelere dökmüşlerdir. Pole Şehristan yani Şehristan Köprüsü İsfahan'ın doğusunda yer alan en eski tarihi yapılardan biridir. Temelleri nehrin doğal taşları üzerine oturtulmuş, tuğladan yapılmış yuvarlak sütundan eski taş döşemeli yolun sonuna kadar uzunluğu yaklaşık 105 metredir. Köprü 11 kemer ve 12 büyük taş ayaktan oluşur. Ancak üst kısmı, yani araç ve yaya geçişine ayrılan bölüm zamanla zarar görmüş ve artık yalnızca yürüyerek geçebilmektedir. Bu köprü Sasaniler döneminde inşa edilmiştir. Deylemiler ve Selçuklular zamanında ise onarımdan geçmiştir. Pole Şehristan'ın toplam uzunluğu 143 metre, genişliği yaklaşık 5 metre ve 13 kemeri vardır. Üzerinde bir gözetleme odası bulunur. Geçmişte bu odada devlet görevlileri bulunur ve yolculardan geçiş ücreti alınırdı. Günümüzde ise bu köprüden geçmek ücretsizdir ve herkes onun görkemli güzelliğinden keyif alabilir. İsfahan baştan sona bir açık hava müzesi gibidir. Ancak bu şehrin müzeleri tarihi kimliğini farklı temalarla parça parça gözler önüne serer. İsfahan Müzik Müzesi, müze gezme deneyimini sıra dışı bir boyuta taşır. 10 yıl önce kurulan bu müzede 300'den fazla İran müzik enstrümanı sergilenmektedir. Bunların çoğu nadir, hatta eşsizdir. Enstrüman seslerinin dinlenebilmesi, yapım süreçlerinin sergilenmesi gibi özel özellikleri sayesinde hem yerli hem yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Müzede 5 ayrı bölüm bulunur. Ulusal Enstrümanlar Salonu, Yerel Enstrümanlar Salonu, Besteciler Konağı, Müzik Galerisi ve Enstrüman Yapım Atölyesi. İsfahan'ın diğer önemli müzelerinden biri de Süsleme Sanatları Müzesi'dir. Bu müze 1. Şah Abbas döneminde inşa edilmiş ve Rakiphane Sarayı olarak bilinir. Müzede kahvehane tarzı resimler, hat sanatı, lake ve yağlı boya eserleri, yazma ve kitap sanatı, ahşap ve metal işçiliği, dokuma ürünleri, cam, seramik ve porselen gibi çok çeşitli sanat eserleri sergilenmektedir. İsfahan'ın diğer önemli cazibe merkezlerinden biri de Çaharbağ Caddesi'dir. Bu tarihi ve ana cadde 3 bölüme ayrılır. Çaharbağ-ı Abbasi, Çaharbağ-ı Bala ve Çaharbağ-ı Pain. Hem İsfahanlıların hem de ziyaretçilerin hafızasında yer etmiş, anılarla dolu ve oldukça etkileyici bir yerdir. Çaharbağ-ı Abbasi tıpkı İsfahan'ın diğer tarihi noktaları gibi Safevi dönemine aittir. Bu güzel cadde her iki yanında yer alan uzun, yaşlı ve gür ağaçlarla adeta bir gölgelik oluşturur. Dallar karşılıklı olarak birbirine uzanır ve her mevsim kendine özgü bir güzellik sunar. Eskiden bu caddenin ortasından Zayende Ruda kadar uzanan bir su kanalı akardı ve kavşak noktalarında küçük havuzlara dökülürdü. Caddede atlılar için özel bir yol ayrılmıştı ve çevresindeki bahçeler ileri gelenler arasında konaklar inşa etmek üzere paylaşılmıştı. Ancak halk da bu alanlardan faydalanabiliyordu. Günümüzde Çaharbağ-ı Abbasi güney ve kuzey yönlerde genişletilerek modern şehir planlamasına dahil edilmiştir. Cadde 2 araç yolu, 2 bisiklet yolu ve 3 yaya yoldan oluşur. Bu yollar 4 sıra halinde dizilmiş çınar ve kara ağaçlarla birbirinden ayrılır. Sevgili dostlar, gerçek şu ki İsfahan'ı tanıtmak için onlarca bölüm daha hazırlasak, bu şehrin tüm güzelliklerini ve şaşırtıcı yönlerini anlatmaya yetmez. Bu yüzden şimdilik burada bir nokta koyalım ve yolculuğumuzu başka bir şehre doğru sürdürelim. İsfahan kadar parlak ve önü yayılmış bir şehir. Kaşan. Kaşan yaklaşık 7500 yıllık geçmişiyle yalnızca İran'ın değil, dünyanın da en eski şehirlerinden biridir. Ve bugün ülkenin en sevilen turistik destinasyonlarından biri olarak öne çıkar. Bu şehir mis kokulu gül bahçeleri, görkemli tarihi evleri ve geleneksel törenleriyle tanınır. Tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri bir arada barındırır. Kaşan'a aynı zamanda İran'ın halı başkenti de denir. Çünkü bu şehrin halıları dünya çapında ün kazanmış ve UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine girmiştir. Ayrıca Kaşan çevresinde düzenlenen geleneksel halı yıkama töreni de bu listeye dahil edilmiştir. İlginçtir ki Kaşan aynı zamanda İran'ın sanayi fabrikalarının kurulduğu ilk şehirlerden biri olma özelliğini de taşıyor. Kaşan'ın sayısız cazibesi arasında tarihi evleri özel bir yere sahiptir. Bu şehir, geçmişin hikayelerini içinde saklayan tarihi konaklarla doludur. Her biri birer değerli hazine gibi Kaşan'ın tarihini taşır. Geniş yapıları, etkileyici mimarileri ve sanatçıların el emeğiyle şekillenen detaylarıyla bu evler, bölgenin iklimi ve coğrafyasına uygun şekilde tasarlanmıştır. Bu tarihi evlerden biri de Burujerdi evidir. Kaçar dönemine ait olan bu yapı, Kaşan'ın en eski ve tanınmış evlerinden biridir. Ev sahibi, dönemin zenginlerinden biri olup, yapıyı simetrik hilal biçimli, badgir olan rüzgar bacaları ve kolah ferengi tarzı çatısıyla inşa edilmiştir. Mimari olarak iç ve dış avlulara bir giriş bölümü, haşli, koridor, mutfak ve yazlık ile kışlık avlulara sahiptir. Çatıda yer alan rüzgar bacaları görevi yaz aylarında serin havayı bodrum katına ulaştırmaktır. Ayrıca duvarlardaki yağlı boya ve sulu boya resimler yapının estetiğine ayrı bir güzellik katmaktadır. Mevcut kitabelere göre bu evin inşası ve tamamlanması tam 18 yıl sürmüştür. Kaşan'daki ünlü tarihi evlerden biri de Seyyid Cafer Tabatabai'ye ait olan evdir. Kendisi Kaşan'ın tanınmış halı tüccarlarından biridir. Bu ev, Kacar hükümdarı Nasreddin Şah döneminde inşa edilmiş ve yapımı tam 18 yıl sürmüştür. Tabatabai evi, 40 oda, 4 avlu, 3 rüzgar bacası, 2 su kanalı, 4 bodrum katı ve renkli vitraylı şahneşin odasıyla birlikte göz alıcı alçı süslemeleri ve aynalı dekorlarıyla her ziyaretçinin ilgisini çeker. Bu evin her köşesi Kaşan'ın simgesel güzelliklerinden biri olarak kabul edilir. Şehirdeki pek çok tarihi ev, kültürel miras uzmanlarının gözetiminde restore edilerek lüks konaklama yerlerine dönüştürülmüş ve yıl boyunca turistleri ağırlamaktadır. Tarihi evlerin yanı sıra İran'ın en güzel bahçelerinden biri olan Bağ-ı Fin de Kaşan'da yer alır. Bu bahçe bir ana avlu ve 4 yuvarlak kuleye sahiptir. Bahçede yer alan doğal kaynaklar, hem bahçenin hem de süs havuzlarının su ihtiyacını karşılar. Fin bahçesinde akan suyun sesi ve göz alıcı yapılar ziyaretçileri adeta büyüler. Bu eşsiz bahçe 16. yüzyılda Safeviler döneminde inşa edilmiştir ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kayıtlıdır. Doğal güzelliklerinin yanı sıra özgün mimarisiyle de dikkat çeker. Bahçenin iç yolları boyunca 100 ila 400 yıllık yüksek ağaçlar sıralanır. Safevi döneminden sonra da bu komplekse birçok bölüm eklenmiştir. Kaşan Çarşısı tıpkı İran'ın birçok kadim şehrinde olduğu gibi kentin ekonomik ve sosyal yaşamının kalbidir. Geleneksel ve gizemli atmosferiyle bu çarşı içinde birçok değerli tarihi yapıyı barındırır. Bu yapılar arasında Mirpenç Kervansarayı, Mir Emad Meydanı Camii, Sabbah Timçesi ve özellikle görkemli Eminönü'd-Devle Timçesi öne çıkar. Her biri Kavşan'ın tarihi kimliğinin bir parçasını anlatır. Bu çarşıda dolaşmak yalnızca bir alışveriş deneyimi değildir. Aynı zamanda özgün İran sanatlarının dünyasına yapılan bir yolculuktur. Bakırcılıktan kunduraculuğa, boyamacılıktan kuyumculuğa, kumaşçılıktan aktarlığa kadar her dükkan bu toprakların insanların ustalığını ve yaratıcılığını sergiler. Kavşan'ın el sanatları ve kültürünü canlı bir tablo gibi ziyaretçilerin gözleri önüne serer. Kavşan'a yapılan bir yolculukta Fin bölgesindeki arkeolojik alanı görmeden dönmek olmaz. Burada Siyelk tepeleri sessizce uzanır. Yaklaşık 8000 yıllık geçmiş ile Siyelk, İran'ın merkezinde bilinen en eski uygarlıklardan biridir. Çağdaşlarına kıyasla ilerleme yolunda büyük adımlar atmış bu uygarlık, bölgenin tarihsel derinliğini gözler önüne serer. Bugün Siyelk tepeleri, ziyaretçilerin gözleri önünde sessiz birer hazine gibi durmakta ve her gezgini hayali bir zaman yolculuğuna çıkararak binlerce yıl öncesine şehir yaşamının ilk izlerinin ortaya çıktığı döneme götürmektedir. Siyelk tepeleri aslında iki ayrı bölümden oluşur ve her biri antik bir mezarlığı içinde barındırır. Yaklaşık bir asır önce büyük bir selin ardından toprak altından kerpiç duvarlar ve çömlekler gün yüzüne çıkmış ve bu kadim uygarlığın yeni sırlarını ortaya koymuştur. O günden bu yana Siyelk yalnızca bir turistik cazibe merkezi değil, aynı zamanda İran'ın tarihsel köklerinin canlı bir belgesi olarak kabul edilmektedir. İsfahan eyaletinde İsfahan ve Kavşan şehirlerinin dışında da birçok görülmeye değer yer bulunmaktadır. Çöller, şelaleler, köyler ve tarihi yapılar her biri kendine özgü cazibesiyle dikkat çeker. Örneğin Abyane köyü Natanz'e 39 kilometre uzaklıkta ve Kerkes dağlarının eteklerinde yer alır. Köydeki evlerin özel mimarisi, teras şeklinde dizilimi sayesinde göz alıcı bir manzara oluşturur ve bu nedenle turistler arasında oldukça popülerdir. Köyün toprağı kırmızı renktedir ve evlerin yapımında bu toprak kullanılmıştır. İsfahan'ın kuzeydoğusunda şehir merkezine yaklaşık 420 kilometre uzaklıkta ise Hor ve Biyabanak ilçesi yer alır. Bu bölgenin büyük kısmı çölden oluşur ve burada yıldızlarla dolu gökyüzü, Mesr çölünün kumları ve birçok tarihi eser görülebilir. İlçenin en dikkat çekici yerlerinden biri Siyah Tuz çölüdür. Bu alan Hor Tuz gölünün yakınında bulunur. Bazı uzmanlara göre bu tuzlar volkanik patlamalar sonucu oluşmuştur. Bazıları ise özel mineral maddelerin etkisiyle meydana geldiğini düşünmektedir. İsfahan eyaletindeki yolculuğumuzun sonunda Hor ilçesinin bir başka şaşırtıcı güzelliğine değinmeden geçmeyelim. Tuz şelalesi. 25 metre yüksekliğindeki bu doğa harikası, Potas madencilik kompleksinin kuzeyinde yer alır ve uzaktan bakıldığında pamuk gibi beyaz bir duvarı andırır. Dünyanın ilk tuz şelalesi olarak kabul edilen bu oluşum eşsiz manzarasıyla dikkat çeker. Hemen yanında yer alan Potas Turistik Köyü, ekolojik konaklama imkanlarıyla çölün huzurunu deneyimlemek isteyenlere farklı bir fırsat sunar. Bölgenin bir diğer ünlü noktası ise Mesr köyüdür. Bu köy özellikle büyüleyici çöl manzarasıyla tanınır. Mesrin altın renkli kumları, ziyaretçileri İran'ın en güzel çöl manzaralarından birinin kalbine götürür ve Hor'un uçsuz bucaksız çöllerine yapılan bu yolculuk hafızalarda silinmez bir iz bırakır. Sevgili dostlar, işte İran'ın İsfahan eyaletindeki yolculuğumuzun son durağına ulaştık. Bu büyüleyici eyaletin her köşesinde turkuaz kubbelerden tarihi evler ve köprülere, yemyeşil bahçelerden şaşırtıcı çöllere, zarif el sanatlarından büyük sanayi ve modern teknolojilere kadar İran'ın tarihi, sanat ve endüstri mimarisinin izlerini görmek mümkündür. Her ne kadar dünyanın yarısının tüm güzelliklerini birkaç bölümde anlatmak mümkün olmasa da umarız bu yolculuk sizi bu toprakların büyüsüne biraz daha yakınlaştırmıştır. Ancak hikayemiz burada bitmiyor. Bir sonraki bölümde adımımızı İran'ın görkemli eyaleti Fars'a atacağız. Öyle bir diyar ki Persepolis ve Pasargad'dan Şiraz'ın bahçeleri ve büyük şairlerin türbelerine kadar İran'ın tarihini ve kültürünü eşsiz bir biçimde anlatır. Siz değerli dinleyicilerimizin görüşleri, önerileri ve hatta kendi seyahat deneyimlerinizi bizimle paylaşmanız bizim için büyük bir onur olur. Sadece iranradio.ir adresindeki web sitemizi ya da sosyal medya hesaplarımızı ziyaret etmeniz yeterlidir. Bir sonraki buluşmaya dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Eski adı Niki olan Bayan Fatıma Herman şöyle diyor. Allah-u Teala bizleri hidayete erdirmek ve yol göstermek için Ehl-i Beyti Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha ile birlikte belirlemiştir ki bunlar bizim onur kaynağımızdır. Ehl-i Beyt fertleri onlardan çok şey öğrenebileceğimiz mükemmel insanların birer örnekleridir.
Çocuklar genellikle pak düşünceleri ve kafalarında soru işaretleri olan mahluklardır. Örneğin bu dünyayı kim yarattı? İnsanlar nasıl doğar ve neden ölürler? Ölümden sonraki dünya nasıl bir yerdir? Ebeveyn de genellikle bilgileri ve inançlarına göre bu sorulara cevap vermeye çalışır. Ancak Bayan Nicky Harman, Hollanda'da laik ve ateist bir ailede dünyaya geldiği için bu tür sorulara hiçbir zaman ikna edici cevaplar bulamadı.
Bayan Harman bu konuyu şöyle anlatıyor. Çocukluk çağından itibaren kafamı bazı sorunlar meşgul ediyordu. Örneğin biz neden bu dünyaya geldik ve yaşamdan amacımız nedir? Acaba sırf yemek, içmek ve uyumak için mi yaratıldık? Acaba ölümle her şey bitiyor mu? Ölümün hakikati nedir? Fakat Hollandalı laik bir ailede doğduğum için bu sorularıma cevap bulamadım. Ta ki zamanla bu sorular kafamı daha da uğraştırmaya başladı. Ama her zaman kendi kendime bir hakikat olması gerektiğini düşünüyordum.
Gerçi Nicky'nin ailesi dine inanmıyordu ama o Hristiyan bir okula devam ediyordu. Ancak buna karşın Hristiyanlık inancı da onun sorularına cevap veremiyor, bilakis sorularının sayısını artırıyordu. Böylece Bayan Nicky hakikati keşfetmek için kendi kendine çeşitli dinlerin üzerinde araştırma yapmaya başladı. Fakat yine sorularının cevabını bulamadı.
Hollanda'da da diğer batılı devletlerde olduğu gibi İslam ve Müslümanlara karşı ağır bir kampanya yürütülüyordu. Bu tür kampanyalar birçok insanı İslam dinine karşı kötümser yapıyor. Fakat Nicky gibi bazı insanları da neden bu semavi din hakkında bu kadar karalama kampanyaları yürüttüğü yönünde meraklandırıyor.
Bayan Nicky, İslam hakkında meraklı oluşu için bir başka nedene de işaret ederek şöyle diyor. Müslümanların kendi dini amellerini yerine getirmeye bağlılığı beni bu alanda araştırma yapmaya teşvik etti. Bu yüzden İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor. İnsanları dilinizden başka amelinizle davet edin ki sizin takvalı olduğunuzu ve namazınıza bağlılığınızı görsünler. Zira bunlar en iyi tebliğcilerdir.
Her halükarda Bayan Nicky İslam hakkında araştırma yapmaya başlıyor ve birçok yeni Müslüman olduğu gibi ilkin Kur'an-ı Kerim'den etkileniyor. Nicky bu gelişmeyi şöyle anlatıyor. Hollanda diline çevrilen bir cilt Kur'an-ı Kerim aldım ve ayetleri okumaya başladım. Okudukça kendimde daha fazla ruhi huzur hissettim ve sorularımın cevaplarını almaya başladım. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim okuma ilgim arttı.
Hollandalı genç kadın ülkesinde asil İslam hakkında daha fazla bilgisi olan insanlara ulaşamıyordu. Bayan Nicky bu konuda şöyle diyor. Hollanda'da konuşacağım ve bilgi edineceğim kimse yoktu. Öğrenmek istediklerimi sadece internet üzerinden öğrenebiliyordum. İlkin Vahhabilerin internette propagandaları yüzünden onlara katıldım ve ehli sünnete göre iman ettim. Onların ahkamını bir ilk öğretilerini öğrendim. Fakat onlar özgür ortamdan yoksundu.
Tahran Radyosu.
O dönemde batılı devletlerin İranistan Cumhuriyeti hakkında menfi propagandaları ve insafsızca saldırıları bir kez daha Bayan Nicky'nin merakını tetikledi. Bayan Nicky bu olayı şöyle anlatıyor. Batı medyası sürekli İran'a yönelik propaganda yaptığından İran'ın nerede olduğunu, neden bu kadar hakkında propaganda yapıldığını merak ettim. Yine İran birçok İslam ülkesinde savaş ve çatışma yaşandığı halde İran'da böyle olmaması ilgimi çekti. Daha sonra İranlıların Şia mezhebinden olduklarını öğrendim. Bu da bu mezhep hakkında daha fazla bilgi toplamaya yönelmeme neden oldu.
Böylece Bayan Niki Harman'ın hakikati keşfetmek için yaptığı araştırmada yeni bir merhale başladı ve bu kez Şii mezhebini araştırmaya başladı. Bayan Niki bu merhaleyi de şöyle anlatıyor. Araştırmalarımın devamında şarkiyatçı bir bayanın kitabı elime geçti. Kitabın yazarı tarafsız bir şekilde İslam'ın asr-ı saadeti hakkında ve yine İslam peygamberinin rühletinden sonraki gelişmeler, Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet macerası hakkında gayet tarafsız bir şekilde o hazretin haklı olduğunu yazmıştı. Bu durum internet üzerinden o hazretin hakkında daha fazla araştırma yapmama sebep oldu. Ve böylece Şii mezhebinin daha mükemmel olduğunu anladım ve Şii oldum.
Bayan Niki sözlerine şöyle devam ediyor. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'yı çok seviyorum. O hazreti örnek almaya çalışıyorum. Ve bu kitap da bana bu yolda çok yardımcı oldu. Ben Hazreti Fatıma'nın uğradığı musibetlerden çok etkilendim. Bu da sorunlara karşı direnmeme yardımcı oldu. Ben her zaman kendime benim sorunlarım Hazreti Fatıma'nın musibetleri karşısında çok küçük ve naçizane olduğunu söylüyordum.
Aslında Hazreti Fatıma'nın yaşamı her Müslüman insan için en iyi örnektir. Ve o hazrette takvası, fazileti ve paklığı ve birçok İslami yüce sıfatı yüzünden Allah katında ve sevgili babası Hazreti Muhammed'in nezdinde yüce bir mevkiye sahiptir. Allah Resulü kızı Hazreti Fatıma hakkında şöyle buyuruyor. Fatıma benim canımın bir parçasıdır. Kim onu üzerse beni üzmüş olur ve kim onu sevindirirse beni sevindirmiş olur. Bu yüzden Bayan Harman o hazreti kendisi için örnek seçmiştir ve hatta adını Fatıma olarak değiştirmiştir.
Bu arada Bayan Niki'nin Şia mezhebini seçmeyi yönelten bir başka sebep de daha önce Şia Müslümanların son imamı Hazreti Mehdi aleyhisselam ile ilgili gördüğü bir rüya oldu. Bu rüya adeta bir motor gibi onu Şia mezhebini benimsemeye yöneltti. Gerçi Hazreti Mehdi aleyhisselam gaybet döneminde bulunmaktadır fakat Ehl-i Beyt'in masum imamlarının önemli rollerinden biri olan hidayete erdirme görevini kısıtlı da olsa ifa etmektedir.
Bayan Harman Ehl-i Beyt hakkındaki görüşünü de şöyle anlatıyor. Allah Teala bizleri hidayete erdirmek ve yol göstermek için Ehl-i Beyt'i Hazreti Fatıma ile birlikte belirlemiştir ki bunlar bizim onur kaynağımızdır. Ehl-i Beyt fertleri onlardan çok şey öğrenebileceğimiz mükemmel insanların birer örnekleridir.
Yeni Müslüman olan Hollandalı Bayan Niki veya yeni adıyla Fatıma, sosyal paylaşım sitesi üzerinden tanıştığı İranlı bir bayanın daveti üzerine İran'a geldi. Böylece İslam ve Şia hakkında bilgisini artırmak istedi. Bu arada İranlı bayan arkadaşının kardeşiyle evlenmelerinin zemini oluştu. Fakat ailesinin İran'da güvenlik olmadığı kuruntusu ile karşılaştı. Ama buna rağmen bu izdivaç gerçekleşti ve Bayan Harman İran'da yaşamaya başladı.
Bu arada Bayan Harman, laik biri olan ve İran hakkında birçok olumsuz haber duyan annesinin İran'a gelmesi de ilginç bir macera oldu. Bayan Harman bu macerayı da şöyle anlatıyor. Annem bizim düğün merasimine katılmak için İran'a geldi ve İran ortamını ve eşimin ailesini görünce Müslümanlar hakkındaki görüşü değişti. Hazreti Masuma'yı ziyaret için Kum kentine yaptığımız seyahatimiz sırasında annem ağlıyor ve türbedeki parmaklıklara el sürüyordu. Eşimin kardeşi annemden insanların neden burada hacetlerini talep ettiklerini bilip bilmediğini sordu. Annem de hemen şöyle dedi. Evet, yoksa neden buraya gelmiş olabilirim ki? Fakat bunları kendi ülkemde söylediğimde bana insan görmediği bir şeyden hacetini isteyebilir mi? Sen yanlışsın diyorlar.
Bayan Niki sözlerine şöyle devam ediyor. Annem İran'da güvenlik konusunda da hayrete düşmüştü. Annem bayanların hatta gece saat 10 gibilerde evden çıktıklarını görüyordu. Oysa Avrupa'da kadınlar hava karardıktan sonra evden çıkmaz. Bu yüzden annem Hollanda'ya döndükten sonra arkadaşlarının İran ile ilgili görüşünü değiştirmeye karar verdi.
İran'da bir süre yaşadıktan sonra Bayan Harman, İran ve İran milleti hakkındaki görüşünü şöyle beyan ediyor. İran derin mazisi ve güzel sanatları olan ve çeşitli kavimlerin yan yana yaşadığı iyi bir ülkedir. Beni en çok etkileyen ve burada yaşamayı sevdiren şey İran milletinin sevgi ve sıcakkanlı davranmalarıydı. İranlılar her zaman başkalarına yardım etmeye hazırdır ve birbirinin halinden gafil olmazlar. Ailede büyüklere saygı gösterilir ve aralarındaki ilişkiler iyidir. Bunlar Avrupalıları yaşam tarzında olmayan şeylerdir ve herkes kendi kişisel çıkarlarının peşindedir.
Yeni Müslüman olan Bayan Fatıma, ülkesinde ve genellikle Batı'da hicabı korumayı zor olarak yorumluyor ve şöyle diyor. Hollanda'da halk sokakta bana hicabın kötü bir şey olduğunu söylüyor, beni bundan men ediyordu. Fakat Allah'a şükürler olsun, Müslüman olunca onlarla konuştum ve hicabın kısıtlama getirmediği gibi bilakis tacizlerden koruduğu konusunda ikna ettim. Nitekim hicab sayesinde kendimi daha güvende hissediyorum. Gerçi Hollanda'da birçok insan hala hicaptan korkuyor ve bunu kabul etmiyor. Fakat biz ne zaman hicabla dışarı çıkacak olursak Allah-u Teala'nın da bizden hoşnut olduğunu hissediyoruz.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'a gezelim ve görelim. Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaşmak istediğimiz İran'a gezelim, görelim başlıklı programımızda sizlerleyiz. Vize halinde hazırladığımız programımız boyunca her bölümde İran'ın çeşitli yörelerini ve her yörenin bazı kentlerini ve ünlü bölgelerini ele aldıktan sonra her kentin tarihi, kültürel ve doğal cazibelerini tanıtmaya çalışacağız. Böylece siz de İran diyarının tarihi ve kültürel çeşitliliği ile tanışmış olacaksınız. İran'da Fars, Kürt, Türk, Arap, Lor, Beluç ve Türkmen gibi çeşitli kavimlerin yaşaması bu topraklara özel bir kültürel çeşitlilik kazandırdığını şimdiden belirtmek istiyoruz. Bu arada İran'da yaşayan çeşitli kavimlerle tanışmanın İran diyarının gelenek ve göreneklerini daha iyi tanımakta yardımcı olabileceğinden her programın bir bölümünü de bu kavimlerden birinin gelenek ve göreneklerine ayırdık. Hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde Fars Eyaleti ve Güzel Merkezi, Şiraz Kenti ve önemli tarihi eserleriyle tanıştık. Ve en sonunda bu eyaletin ve merkezinin dünyaca ün yapan büyük şairlerin, bilginlerin ve ariflerin mezarlarına ev sahipliği yaptığını, bu mezarların her gün dünyanın dört bir yanından gelen bu büyük insanların hayranları tarafından ziyaret edildiğini anlattık. Geçen bölümde ise en son İranlı büyük şair ve arif Hafız'ın mezarını ziyaret ettik. Şimdi ise seyahatimizin devamında Kameri 7. yüzyılın bir başka büyük şairi Şeyh Muslihettin Sa'di Şirazi'nin mezarını ziyaret etmek istiyoruz.
Sa'diye adıyla anılan Sa'di'nin mezarı bir dağın eteğinde ve Şiraz kentinin 4 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Gerçi şimdi kentin gelişmesiyle beraber bu mekan kentin içinde yer alıyor. Bu mekan ilkin Sa'di'nin dergahıydı ve şair ömrünün son günlerini burada geçirdi ve vefatından sonra da aynı yerde defnedildi. Sa'di'nin mezarı üzerinde ilk kez Kameri 7. yüzyılda bir bina inşa edildi. Bu bina Kameri 998 yılında ve Fars valisi Yakup Zulkadr'ın emri üzerine yıkıldı. Fakat daha sonra Kameri 1187 yılında Zendiye kralı Kerim Han'ın emri üzerine mezarın üzerine kireç ve tuğladan çok güzel bir bina inşa edildi. Hicri Şemsi 1329 yılında ise Ali Asker Hikmet'in çabaları ve İran Milli Eserler Derneği'nin katkılarıyla şimdiki bina eski binanın yerine inşa edildi. Bu binanın girişi şairin mezarına uzanan bir yolun üzerinde yer alıyor. Bina Fransız mimar André Godard tarafından tasarlandı. Bina İran mimarisi tarzındadır ve mezarın önünde kahverengi taşlardan 8 sütun yer alıyor. Ana bina ise beyaz taş ve fayansla süslenmiştir. Binanın dış cephesi küp görünümünde fakat iç yüzeyi sekizgen şeklindedir ve mermerden duvarları ve lacivert renginde kubbesi vardır. Bu bina bir revakla İranlı diğer ünlü şair Şuride Şirazi'nin mezarına bağlanıyor. Sa'di'nin mezarının yeni binası 10.400 metrekarelik bir alanda bulunuyor ki bunun 260 metrekaresi ana binanın alanıdır. Ana binada birbirine dik iki eyvan bulunuyor ve Şeyh Sa'di'nin mezarı iki eyvanın kesiştiği köşede yer alıyor. Mezar taşı sekizgen şeklinde bir binanın ortasında bulunuyor ve tavanı firuze renginde fayansla kaplanıyor. Binanın yedi kenarında yedi kitabenin üzerinde Sa'di'nin yazdığı bazı şiirler göze çarpıyor. Bu büyük şairin mezarının çevresinde ise kendi vasiyetlerine göre burada defnedilen birçok ünlü düşünür ve alemin mezarı bulunuyor.
Değerli dostlar, Şiraz kenti güzel bahçeleri yüzünden İran'da ayrı bir üne ve mevkiye sahiptir. Bu kent eskiden çok büyük ve bol ağaçlı bahçeleriyle ünlüydü. Öyle ki yabancı seyyahlar da bu bahçeleri seyahatnamelerinde anlatmıştır. Kameri 8. yüzyılda Şiraz kentini ziyaret eden Faslı ünlü seyyah İbni Beytute şöyle anlatıyor. Doğu diyarında Şiraz'dan başka hiçbir kent, çarşıları, bahçeleri, su kaynakları ve insanların güzelliği bakımından Şam'a benzemez. Bu kent düz bir ovada yer alıyor ve dört bir yanını bahçeler sarıyor. Kuşkusuz uygun ve ılıman iklim, bu güzel bahçelerin ortaya çıkmasına sebep olan etkendir. Hali hazırda da Kameri 12 ve 13. yüzyıllardan birkaç bahçe Şiraz kentinde geriye kalmıştır ki bunlardan Erem, Delgoşa, Cehennema, Nazar ve Kavan bahçelerini örnek verebiliriz. Şimdi gelin hep birlikte Şiraz'ın ünlü Erem bahçesine şöyle bir uğrayalım.
Erem bahçesi İran'ın en eski tarihi bahçelerinden biridir. Asil ve geleneksel mimarisi güzel manzaraları adeta göklere tırmanan sedir ağaçları ile Erem Bahçesi Şiraz kentinin önemli turistik cazibelerinden biridir. Erem Bahçesi'nin ilk temeli İlhaniler döneminde atıldı. Daha sonra Şiraz'da iki usta mimar tarafından restore edildi. Bundan yaklaşık 100 yıl önce ise bu bahçede 3 katlı bir bina inşa edildi. Bu bina mimari bakımından Gacarlar döneminin en büyük şaheserlerinden biri sayılır. Erem Bahçesi'nde yer alan bu binanın giriş katı çok güzel taş kitabelerle süslenmiş ve İranlı iki büyük şair Hafız ve Şuride Şirazi'nin şiirleri duvarların güzelliğine ayrı bir güzellik katmıştır.
Şiraz'ın Erem Bahçesi'ni dünyanın diğer bahçelerinden farklı kılan şey, Hazreti Süleyman öyküsü ve ziyafet meclisleri gibi konuların güzel fayanslarla işlenmiş olması ve yine İran'ın ünlü şairlerinden Nizami Gencevi'nin öykülerinden birkaç güzel tablo ile süslenmiş olmasıdır. Erem Bahçesi'nde göze çarpan bu tablolar ve fayans işlemeleri, İran milletinin Kur'an-ı Kerim kıssaları ve Firdevsi'nin Şahname adlı eserinde yer alan öyküleri görüntüleme zevkini yansıtıyor.
Erem Bahçesi'nin tasarımında bahçenin ihtiyacı olan su, kuzey kanadından ve fayansla döşenen nehirlerden akarak Erem binasının alt katına giriyor, böylece binanın serinlemesine katkı sağlıyor. İçinde su dolaşan buradaki salon, havuzhane odası olarak ün yapmıştır. Binanın önünde ise yine fayansla kaplı büyük bir havuz yer alıyor. Öyle ki doğal güzelliklerin ve binanın ve duvarların ve sedir ağaçlarının görüntülerinin yansıması ziyaretçileri adeta büyülüyor. Bu bahçede ününe ün katan çok eski sedir ağaçları bulunuyor. Bu ağaçlar arasında 36 metre boyu ve 250 yıllık yaşı olan bir sedir ağacı dünyaca ünlüdür. Bu ağaç Erem binasının önünde en büyük havuzun güneyinde yer alıyor. Bugün Erem Bahçesi, Botanik Bahçesi olarak Şiraz Üniversitesi'nin elindedir ve her yıl yerli ve yabancı birçok öğrenci ve turist bu bahçeyi ziyaret ediyor. Bahçede eşine çok ender rastlanan 500 kadar çiçek ve nadide bitki yetiştiriliyor.
Kavan Bahçesi, Şiraz kentinin bir başka eski ve güzel bahçesidir. Bu bahçe ve içindeki güzel bina, Gacarlar döneminden miras kalan eserlerdir ve içinde çok sayıda narenciye ağacı bulunduğundan Kavam Narenci Aslanı olarak da ün yapmıştır. Bu bahçenin inşaatı Ali Muhammed Han Kavamul Mülk tarafından Kameri 1300 yılında başladı ve daha sonra oğlu Muhammed Rıza tarafından tamamlandı. Bahçenin ana girişi güneye açılıyor ve giriş bölümünde tuğla süslemeler ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini içeren kırmızı mermer taştan kitabeler ve oyma kapı dikkat çekiyor. Kapı açık bir alana açılıyor ve iki koridorla bahçenin içine doğru uzanıyor. Kavan Bahçesi'nin kuzey, güney ve doğu kanatlarında binalar bulunuyor. Ana bina ise iki sütunlu eyvanı ile kuzey tarafında yer alıyor. Binanın mimarısı Zendiye dönemine aittir ve iki kattan ve bir bodrumdan oluşuyor. Büyük eyvanın iki tarafında başka bölümlere geçmek üzere iki yol bulunuyor. Bu yollar tabandan 2 metre daha yüksektedir. Büyük eyvanın sütunları ise tek parça mermer taştan ve silindir şeklindedir.
Kavan bahçesinin ana binasının yüz ölçümü 940 metrekare ve bahçenin yüz ölçümü ise 3500 metrekare kadardır. Bu bahçe 1974 yılında İran'ın Milli Eserleri listesinde kayda geçti. Bahçenin ana binasında ayna işleme, cam işleme, oyma, oyma alçı ve mukarnes işleme gibi sanatlar binayı Gacarlar döneminin şaheserlerinden biri haline getirmiş bulunuyor. Kavan Bahçesi Hicri Şemsi 1345 yılında Şiraz Üniversitesi'ne devredildi ve yine Hicri Şemsi 1348 ile 1358 yıllar arasında ünlü İran bilimcisi Profesör Arthur Upham Pop'un gözetimine verildi ve en son 1999 yılında Şiraz Üniversitesi Mimari ve Sanat Fakültesi'ne devredildi.
Değerli dinleyiciler, İran diyarının tarihi cazibelerini, kültürel ve doğal güzelliklerini sizlerle paylaştığımız İran'ı Gezelim Görelim başlıklı programımızın 9. bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Belagada yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. Hikmetli sözünde şöyle buyurur: "Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın." Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybedirler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa, sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.